Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Ha Geldi Ha Gelecek podcast'a hoş geldin. Ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konulara odaklanıyor. İnternet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital risk ile birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren Aksigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine, alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edebilmenin yollarını, gelişen teknolojileri, e-ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız.
Ha Geldi Ha Gelecek podcast'in bu bölümünde Token adlı NFT girişimiyle bu alanda çalışmaları olan ve de aynı zamanda markalara dijital pazarlama ve iletişim danışmanlığı veren Hakan Şık ile birlikteyiz. Kendisiyle NFT dünyasında yaşanan gelişimi, NFT teknolojilerinin finans ve ticaret ile olan ilişkisini, sanat alanını nasıl yeniden şekillendirdiğini ve bu alandaki fırsatları ve riskleri konuşacağız. Hakan merhabalar.
Selam, merhaba. Selamlar.
Selam abi, nasılsın?
İyi vallahi, sende ne var ne yok?
İyidir, çok teşekkür ediyorum. Yine bir NFT ve kapını çaldık dedik ki.
En sevdiğim konu.
Biliyorum, aynen öyle. Vallahi istersen şöyle başlayalım. Birazcık önce seni tanıyalım, Token'ı tanıyalım. Neler yapıyor tabii. Token, neler yapıyor Hakan? Sözü sana vereyim, istersen girişi bu şekilde açmış olalım.
Tabii ki. Ya ben 10 küsür yıldır 100'den fazla markayla çalışmış bir pazarlamacıyım aslında. En son kurumsal taraftaydım hatta işte. En büyük teknoloji şirketlerinden birinde çalışıyordum. Sonrasında hem danışmanlık tarafına geçtim, pazarlama tarafında danışmanlık tarafına, hem de uzun zamandır zaten işte blok zincir teknolojisi ve NFT vesaire çok böyle gündemimdeydi. Hatta onun içinde yaşıyordum. Beni neden NFT'nin önemli olduğuna da orada bağlayacağım aslında ve neden tabii şu ki an popülerleştiğini de aslında bağlayacağım. Evet, aslında Türkiye'nin ilk NFT ajansını kurmuş olduk. Şu an 3 farklı aslında kademede iş yapıyoruz ve hizmet veriyoruz. Ama buna biraz daha sonra geleyim. Önce bir NFT nedir, değil mi?
Tamam. Tabii. Yani senin açından okeyse bende sorular çok keyifli önümde bekliyor. Vallahi tabii, heyecanla olur. Yöneltmek için bekliyorum. Tamam. Tabii ki. İstersen şöyle başlayalım. Yani NFT gerçekten yeni bir kavram ve belki de artık böyle hayatımızdaki o kavramlar silsilesi içerisine en son eklenmiş. Ama hani tırnak için alayım, en keyifli kavramlardan da bir tanesi. Evet. Çünkü çok farklı şekilde ilişkilendiriliyor. Şimdi ben sana çok basic bir soruyla sohbetimizi açayım. Hakan'cığım, NFT nedir?
NFT, şimdi bunun NFT nedir diye mesela Google'a yazınca hep böyle teorik, teknik falan böyle çok karışık şeyler çıkıyor. Aynen. O yüzden ben bunu şöyle anlatmayı seviyorum aslında birkaç örnekle. Bir kere NFT eşsiz, satılabilir, satın alınabilir bir dijital içerik. Yani çok basit anlamıyla aslında bu. Ama NFT'nin önemi ve NFT nedir tarafında iş artık şuna geliyor. Yani diyelim ki örneğin şu an bizim internet dünyasında en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi ne? Mesela Instagram'da veya Twitter'daki mavi tik, değil mi? Veya
Evet.
işte atıyorum oyun oynayanlar bilir mesela, oyunlarda ekstra bir zırh aldığınız zaman, bir silah aldığınız zaman vesaire falan, onlar çok önemlidir. Aslında bunlar da bir NFT. Orada satın alınabilen aslında dijital içerikler bunlar. Ve aslında o gözle bakmak lazım. Yani o mavi tikin de bir aslında NFT olduğuna bakmak lazım. İş şuraya gidiyor. NFT nedir tarafında onu anlarken aslında böyle bakınca biraz daha herkesin aklına yattığını gördüm. O yüzden böyle anlatıyorum. Çok yakın zamanda artık sanırım Instagram vesaire gibi sosyal medya platformlarında biz sadece fotoğraf veya video paylaşmakla kalmayacağız veya story. Bizim hangi, benim Hakan olarak veya senin Uraz olarak hangi NFT'lere sahip olduğumuzu sergilemeye başlayacağız. Yani
Doğru.
bu neye yarayacak? Biz örneğin diyelim ki ben yelkenle ilgilenen biriyim ve yelkenle ilgili dünyada yapılmış ilk NFT'leri veya işte çok önemli olan NFT'leri aldığım zaman bu aslında benim oradaki duruşumu. Yani normalde nasıl şu an Instagram'dan veya LinkedIn'den bir yerden giriyoruz ve insanların nasıl bir profilleri olduğuna böyle birkaç saniye içinde karar verebiliyoruz. Bu NFT'ler artık buna aslında yarıyor olacaklar. Hangi konuda deneyimimiz varsa veya hangi konuda ilgiliysek, bu bir markanın NFT'si de olabilir. Bu çok sevdiğimiz bir markanın NFT'si de olabilir. Bu tamamen marka bağımsız bir sanatçının işi de olabilir. Burada biraz NFT'nin önemi tarafında, NFT'nin ne olduğu tarafına böyle bakmak sanırım biraz daha rahatlatıyor herkesi. O yüzden böyle anlatmayı seviyorum ben de.
Kesinlikle, yok, çok keyifli. Peki o zaman birazcık sen biraz önce bu işin ticari boyutundan bahsetmiştin.
Evet.
Şimdi sohbeti biraz o tarafa çekelim. Sonra
Tabii.
blockchain'le olan ilişkisine tekrar bakarız ama NFT ve ticaret, bu iki kavram yan yana geldiği zaman nasıl bir ilişkiye sahipler? Yani ikisi birbiriyle nasıl örtüşüyorlar? NFT bir ticaret, bir yatırım aracı ve amacı mı? O konuda neler söylemek istersin? Ticaret ve NFT ilişkisi üzerine.
Zaten işte popülerleşme noktası tam da böyle oldu. Yani bütün haberler şu an şu NFT işte Bored Ape'ler, işte bu hani işte Crypto Punk'lar vesaire falan, bu tarz akımlar var ve bunların işte çok yüksek fiyatlara satılıyor olması. Yani 7 milyon dolara bir NFT satılıyor olması çok büyük bir haber değeri var. Evet, ve insanlar şeyi anlamaya çalışıyor. Neden bu kadar popüler oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Burada bir fırsat mı var? Bir fırsat mı kaçırıyoruz vesaire. Burada aslında işe şöyle bakmak lazım. Bu birazcık şey olacak belki, hani başlık gibi bir cümle olacak ama şu an yapılan NFT'lerin ve şu an piyasadaki NFT'lerin çok yüksek ihtimalle %99'unu biz birkaç sene sonra görmeyeceğiz. Yani
Oo, bir dakika.
aslında
Bu bayağı iddialı bir söylem oldu.
kesinlikle.
Tam
Yani
manşet oldu benim için.
çünkü şöyle, yani şu an yapılan NFT'lerin birçoğunun neden yapıldığıyla ilgili yapanların da bir fikri yok, alanların da bir fikri yok. Çok ciddi, yani %99'u batacak değil mi, ama görmeyeceğiz veya değerleri çok düşük seviyelere inecek. Dolayısıyla burada strateji ön plana çıkıyor. Yani bir sanatçı diyelim ki, burada aslında biraz daha işte ticari tarafa girdiğimiz zaman sanatçıların ve diyelim ki grafik artistlerin, sanatçıların diyelim en büyük derdi neydi? Bir markaya çalışmadıkları sürece veya bir ajansla çalışmadıkları sürece kendilerini sanatçı olarak çok küçük bir yapı içerisinde tanıtamadıkları sürece veya kendi isimlerini yükseltemedikleri, büyütemedikleri sürece aslında yaptıklarının piyasada, pazarda bir değeri yoktu. Şu an NFT aslında pazar yerinde aradaki aracıları da ortadan bir noktada çıkarıyor ve bak benim işlerim burada ve satın alabilirsin. Yani orada yaratıcı ekonomi diye bir kavram var. Yaratıcı ekonomi kavramında aslında şu an sanatçıların veya tasarımcıların yaptıkları işlerin daha kıymet görebilir bir konuma geldiğini görüyoruz. Tabii burada da şöyle bir dert var. Tabii ki piyasada zaten bir pazar değeri olan çok ünlü sanatçıların NFT işleri tabii ki şu an zaten yüksek fiyatlara alıcı
Onu
bulacak. Tabii ki.
soracaktım.
Tabii
Tabii
ki.
ki.
Bu, yani bu tabii ki böyle, yani şöyle bir durum var. Ben çok iyi işte resim yapıyorum veya çok iyi işte 3D animasyon yapıyorum. O zaman NFT de yapabilirim. Hayır. Çoğu işte bu pazar yerlerine koyuyorlar ve kimse almıyor. Kimse buna ilgi göstermiyor, rağbet göstermiyor. Çünkü iş günün sonunda şuna geliyor. Bir markaysan da, bir sanatçıysan da NFT piyasasına girdiğin zaman ve bu dünyaya girdiğin zaman senin derdin ne? neyi anlatıyorsun, neyi anlatmak istiyorsun ve sen neyi anlatacaksın da karşıda o işte koleksiyoner olmak karşılık isteyen olacak. Ve aynen öyle yani orada sana neyi senin hangi derdin benim derdim deyip de onu satın almak isteyecek. O taraflarda herkes karışıyor şu an.
Şimdi sanat tarafından girdiğim için çok keyifli. Çünkü benim de notlarım ve sorularım arasında hı-hı, sanat ve NFT ilişkisi vardı. Hı-hı. Birazcık şöyle bir küçük bir simülasyon yapalım Hakan. Şimdi ben bir tasarımcıyım. Sen de bir yatırımcısın. Benim için NFT yeni bir pazar alanı, ürünlerimi sergileyebileceğim, tasarımlarımı sergileyebileceğim. Peki çok basit gibi gelebilir bu soru ama şey kısmını tam olarak kafamda adlandıramıyorum. Benim bir tasarımım ve benim bir sosyal olarak pazarlanabilecek NFT bir karşılığı olabilecek bir ürünüm var elimde. Elimde tutamadığım ekranımda gördüğüm. Dolayısıyla benim bunu bu bedellemesini yaparken referans alabileceğim veya dünya üzerinde bununla ilgili belirli referans aralıkları var mı? Yani bunu birazcık da belki bu sorudan alıp şey kısmına da bağlayabiliriz. NFT alanındaki fırsatlar ve riskler tarafına da bağlayabiliriz. Bir NFT yatırımcısı için evet yatırım yapacak ama şimdi binlerce yıllık neredeyse olan bir sanat endüstrisi var. İşte belirli ressamların, belirli sanatçıların, belirli tasarımcıların dönemsel olarak yükselen ve düşen belirli rayiçleri var. NFT tarafında bunu belirleyen en önemli etkenler neler? Yani nereyi referans alacağız? Hangi kaynakları takip edeceğiz ki yatırımlarımızdaki risk oranını minimize edebiliriz?
Şu an şöyle ilerliyor. Bir kere genelde NFT'ler Ethereum altyapısını kullanıyor. Yani işte Solana var vesaire birçok bu anlamda kripto para diyelim. Blok zinciri üzerindeki bu tarz teknolojileri kullanıyor. Şu an en popüleri Ethereum. Ve dolayısıyla bir pazar yerine bir ürününüzü, işte sen ürününü bir sanatçı olarak koymak istediğin zaman o pazar yerinin ve bu teknolojik altyapıya vermen gereken bir cüzi bir ücret var. İşte dolar üzerinden bu. Ve bu ücret üzerinden daha sonrasında piyasaya koyabileceğin minimum bütçeler 0.1 Ethereum civarlarında gibi oluyor. Şimdi bu bölümün ne zaman dinlendiğine göre bir Ethereum'un kaç dolar olduğu değişeceği için bugünkü şeyi söylemiyorum şu an. Ama genelde 0.1 Ethereum'dan başlıyor ve gerçekten sonu yok. Yani 300 Ethereum, 500 Ethereum, 1000 Ethereum'lara kadar çıkabilecek aslında bir şey var. Dolayısıyla burada minimum zaten sizin o piyasaya, pazar yerine koymak için zaten ödediğiniz bir ücret var. Dolayısıyla 0.1 Ethereum'un altına koymayı pek biz önermiyoruz. Yani 0.05 tamam. Ethereum vesaire koymayı önermiyoruz. Orada da iş şuna geliyor. Bir koleksiyoner veya bu ürünü almak isteyen kişinin şu anda ana motivasyonlarından biri tabii ki o aldığı NFT'nin, o ürünün, o parçanın ileride değerlenme potansiyeli. Bu değerlenme potansiyeli de iş şuna dönüyor. Ben bu ürünü alıyorsam bu bir markanın gerçekten şu an faaliyet gösteren işte bir markanın bir NFT'si mi? Çünkü orada bir marka değerinin buna kattığı bir şey var. Veya diyelim ki o konuda kendi alanında diyelim ki bir çok ünlü bir şef mi? Diyelim ki bir aşçı mı? Veya ki sanatçıysa eğer kaç yıldır bu işin içinde ve ürünleri ne kadara satılıyor? Dolayısıyla bir koleksiyoner aslında işe bu taraftan bakıyor. Ve ben çok iyi 3D çizim yapıyorum. Bak çizimlerimde bunlar. Gerçekten enfes işler görüyorum ben. Ama NFT olarak onu pazara koyduğu zaman kendi bir sanatçı olarak adı olmadığı için ve uzun zamandır bu işi yapmadığı için, sanatçı olarak bu işi yapmadığı için pek bir karşılık bulmuyor. Şeyi çok görüyoruz. Yani oraya işte o pazar yerine koyma ücretini koyuyor ve sonra aslında eksi de devam ediyor hayatına o anlamda.
Peki, nefis özetledin. Çok teşekkür ediyorum. Şey kısmına birazcık bakabilir miyiz Hakan? Şimdi burada tabii ki yeni nesil yatırımcılarda böyle de bir kavram oldu. Yani artık medyada da var. Yeni nesil, bayılıyoruz birazcık tabii bu kavramı kullanmaya ama yeni nesil dijital yatırımcılarda şey kısmı zaten Bitcoin tarafında, blockchain tarafında böyle elle tutulamayan yatırımlar, paralar oradan oraya gidiyor. Soğuk cüzdanlar, evet. İşin içerisinde çok yeni kavramlar ve terimler var. Evet. NFT tarafındaki güvenlik riskleri neler veya var mı böyle riskler? Veya mesela NFT alanında yatırım yapacak olan böyle yatırım tavsiyesi elbette değil ama güvenlik tavsiyesi olarak ya bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alışverişlerde, yatırımlarda, NFT tarafındaki handikaplar ve riskler şunlar diyebileceğin ufak tefek önerilerin olur mu dinleyicilerimize?
Var var tabii ki. Tabii ki var. Yani bir kripto para alırken de aslında bu riskler var. NFT tarafında şöyle birkaç tane söyleyebilirim. Bir NFT satın alırken o NFT'nin büyük şu an için en azından büyük pazar yerlerinden birinden almak. Yani şu an OpenSea diyebileceğimiz işte Foundation, Rarible gibi büyük pazar yerlerinden alınması bir kere riski normale göre çok azaltıyor. Oradan satın alırken diyelim ki örneğin popüler bir kripto koleksiyonu var ve o kripto koleksiyondan bir ürün alacaksınız. Şöyle bir durumda var ya, en çok dikkat edilmesi gereken ikinci bir konu da şöyle. Örneğin OpenSea'de de koleksiyonların mavi tikleri var. Ve işte o hani belli bir satın alma hacmi gerçekleştirdikten sonra OpenSea veya diğer platformlar bu mavi tikleri veriyorlar aslında Instagram'daki ve Twitter'daki gibi.
Aynen.
Dolayısıyla satın alırken diyelim ki şöyle bir şey yapanlar da var. Oradaki dijital videonun veya içeriğin, görselin aynısını kendi NFT olarak onu kopyala yapıştır, başka bir yerde NFT olarak oluşturuyor. Ve diyor ki bu aslında o. İnsanlar da ona inanıyor. Aslında Instagram'daki bu klasik hani şifre çalma mevzusu var ya, onun gibi aslında. Aslında fake bir, sahte bir NFT gösteriyor. Onu satın alacak kişi de o mavi tike vesaire çok dikkat etmezse eğer, orada yanlış bir NFT'ye, yani o diye aldığı başka bir NFT'ye yüksek meblağlar ödeyebilir. Dolayısıyla bu tarz mavi tik, gerçekten o sanatçının doğru link üzerinden satın alma işlemi vesaire, bunlar çok önemli. Bu ikinci bir şey. Güvenlik yöntemi. Bir üçüncüsü de herhangi bir satın alma linkine direkt tıklayıp da oradan almamak. Yani gerçekten diyelim ki almak istediğiniz bir ürün var. O sanatçının kendi resmi sayfasına girip işte o diyelim ki OpenSea'de Instagram gibi o sanatçının bir ve o markanın bir aslında profili var. O da gene mavi tikli oluyor genelde. O profile girip gerçekten o profil üzerinden satın almak vesaire gerekli. En çok bu tarz güvenlik açığı şunlarda oluyor. Diyelim ki çok adı sanı bilinmeyen farklı pazar yerlerinde veya farklı bir web sitesine girince hemen buraya cüzdanını bağla, buradan işlemleri kolayca yap diyor. Cüzdanını bağladığın anda bir sürü o platforma yetki veriyorsun ve o cüzdandaki bir sürü şeyi senden aslında çalabiliyorlar. Ve peki, dolayısıyla bu taraf çok kritik. Yani gerçekten güvenilir pazar yerlerinde, güvenilir isim ve markalardan güvenilir bir şekilde şey yapmak. Bu tabii bu konuda da hani danışmanlık veriyoruz. Aslında o tarafta da belki hani
tam olarak bunu soracaktım. Tam bunu soracaktım. Yani hemen şöyle bir küçük makas atayım. Bu mesela iş modeliniz içerisinde, token içerisinde verdiğiniz zannedersem hizmetlerden birisidir diye düşünüyorum. Değil mi?
Evet tabii. Yani şöyle 3 tane aslında hizmet kalemi var. Yani en azından biz böyle olması gerektiğini düşünüyoruz ama çok yeni bir platform olduğu için aslında nereye gideceğini de bakıyoruz. Birincisi kesinlikle sanatçılar ve içerik üreticileri. Çoğu bir şekilde o sanat eserini veya içeriği üretmeyi biliyor ama stratejisi ne olmalı, neye göre NFT'yi koymalı, az önce senin sorduğun aslında ne kadara koymalı, ne kadar süreliğine koymalı vesaire falan filan, bir sanatçı ve içerik üreten tarafına verdiğimiz bir aslında hizmet ve danışmanlık var ve bunların çoğunda da şunu söyleyebilirim, sektörü büyütmek gibi derdimiz var. Çünkü şu an sektör diye bir şey Türkiye'de neredeyse yok zaten ve aslında böyle bir amacımız da var. Mümkün olduğu kadar o anlamda o tarafa destek olmaya çalışıyoruz. Bir tanesi bu sanatçılar ve içerik üreticileri tarafı. Bir ikincisi markalar tarafı. Şu an markaların hem birçok, ben şeye çok benzetiyorum işte, biz 2010'larda falan sosyal medya hesabınız olmalı, Facebook hesabı açmalısınız diye ben markaları anlattığımı hatırlıyorum. Şu an çok benzer. NFT'de olmalısınız diye markaları anlatıyoruz. Bazıları çok daha erkenden, şu an konuştuğumuz, görüştüğümüz ve yakın dönemde yeni iş çıkacağımız markalar var. Bir yandan da bir kısmını anlatıyoruz. Bir işin marka tarafı, yani o marka değerini NFT'ye nasıl çevirebilirsin? O tarafta markaların bir derdi var. Bir de üçüncüsü de aslında koleksiyonerler. Yani bir koleksiyoner olarak orada tabii bir yatırım danışmanlığı gibi de oluyor aslında bu, ama bir koleksiyoner bir işe baktığı zaman hangi kriterlere bakarak o işi değerlendirmeli? Hangi, kimse tabii ki şu an hani bir NFT'nin şu an şu NFT işte 3 ay sonra şu fiyatlara gelecek diyen bir NFT danışmanı ve NFT uzmanıyım diyen biri varsa bir kere yalan söylüyordur. Yani bu gerçekten ekonomi gibi. Yani şu an kimse ne doların ne herhangi bir kripto paranın ne zaman ne kadara ulaşacağını bilemediği gibi bir NFT'nin de ne zaman değerleneceğini veya nasıl değerleneceğini kimsenin bilmesine aslında ihtimal yok. Burada biz sadece o olasılıkları en aza indiriyoruz. Yani evet, bunun yükselme ihtimali, potansiyeli daha yüksek. Ya bu çok işte piyasadaki tabirle çok hype'landı ama yani bu çok arkasında bir şey yok. Bunun arkasındaki blok zincir teknolojisi vesaire çok da iyi değil aslında. Buna çok da hani yatırım yapmamak mı lazım aslında gibi falan. Bir de işin o tarafı oluyor. Yani günün sonunda koleksiyoner tarafında hem bir ekonomik altyapı olması gerekiyor. Birazcık ekonomiden almak, biraz da sanat değerinin aslında sanat gözüyle bakmak gerekiyor. Yani üç taraf da şu an üzerine çalıştığımız ve bizi çok heyecanlandıran taraflar ve çok fazla fırsat var görüyoruz. Yani önümüzdeki işte 5 belki 10 yılda biz bu NFT'yi belki bir bu başka bir bölümün konusu olabilir ama Metaverse kavramı içerisinde çok fazla konuşacağız NFT'yi. Evet. NFT başka bir şeye dönecek. Yani sosyal medya neyse Metaverse ve NFT aslında önümüzdeki 10 yıl o diyebiliriz.
Kesinlikle süper katkılar. Çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce Hakan şeyi de sormak isterim. Mesela bu bölümü dinleyen, evet ya NFT böyle benim de kafamda var, görüyorum. Ufak tefek ben de böyle bu alanlarda böyle yatırımlar yapabilirim ya da takip edebilirim diyen arkadaşlarımız için önerebileceğin kaynaklar, mesela şurayı takip edin. İşte ne bileyim şu LinkedIn hesabı olabilir, herhangi bir newsletter olabilir, herhangi bir podcast olabilir. Bakmalarını önereceğim. Mesela kendi podcastinden de belki biraz bahsetmek istersin. Bu alanda içerik ve kaynaklar neler? Yani Türkçe de olabilir, İngilizce de olabilir ama NFT tarafında biraz böyle bir şeylere vakıf olayım, seyredeyim, dinleyeyim, öğreneyim, takip edebileyim dediğinde nasıl kaynakları önerirsin? Böyle de kapatırız.
Yani çok az kaynak var. Bir kere bunu söylemek zorundayım ama dünyada en önemli şu an konuşan birkaç tane insan var. Bir tanesi Gary Vaynerchuk. Viner Media'nın CEO'su. NFT'ye böyle kafayı takmış durumda. Biri Think Tank, eski bir şey Türkiye'de Dragons Den diye çevrilmişti sanırım. Orada evet. Mark Cuban çok ünlü bir girişimci. Mark Cuban buralarda çok uğraşıyor. Türkiye'de çok az.
Cuban'ın da zaten girişimci olmadığı bir alan yok. Ses tarafında da deli yatırımları var.
Aynen
Mark
öyle.
Mark Cuban'ı her ekosistemin içinde bir kere anlıyoruz abi.
Yani ben o anlamda takdir ediyorum ya, çünkü gerçekten yenilikçi anlamda. Kesinlikle. Şey. Orada hatta Mark Cuban'ın işte #NFT Instagram hesabı onun. ve işte orada genelde paylaşılmalı. Bizim token.io Instagram hesabımız orada. Bazı içerikler vesaire paylaşıyoruz. Onları takip edebilirler. Direkt bana mesaj atabilirler. Gerçekten ben herkese hani DM'den vesaire falan yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü çok yeni ve gerçekten doğru işler yapılırsa, özellikle blok zincir teknolojisi üzerinde, gerçekten ekonomide hani KOBİ'lere, küçük işletmelere vesaire de çok fazla fayda sağlayabileceğini ben şu an çok net bir şekilde görüyorum. Ve dediğim gibi Türkiye'de çok fazla kaynak yok. Benim podcastlerimde işte bazılarında kripto sanat, işte bedava fikir bu arada benim o anlamdaki podcastım. Orada da kripto sanat ve NFT ile alakalı birkaç tane bölümüm var. Onları dinleyebilirler ama Türkiye'de gerçekten çok az kaynak var ve ben de o anlamda en azından kaynakları arttırmak için token üzerinden de çalışmalarımız sürüyor diyeyim.
Süper. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaten bu bölümün açıklamalarına hem senin iletişim bilgilerini hem bahsettiğin kaynakları da link olarak ekleriz. Süper, dinleyen arkadaşlarımız, podcast'i dinleyenler de direkt oradan ulaşabilirler. Hakan çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
hem
ederim.
Hem desteğin için hem muhteşem cevapların için eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Yok ama NFT'nin ne kadar önemli, yani sosyal medya şu an nasıl artık hani sosyal medya önemli mi, bir balon mu falan diye konuşmuyorsak NFT için de emin olun yani 5 sene sonra 7 sene sonra, 10 sene sonra aynı şeyleri konuşacağız. Dolayısıyla hiç meraklı olmayanların bile böyle bir göz ucuyla NFT nedir diye bakmasını tavsiye ederim diyeyim. Ben teşekkür ederim bu arada çağırdığın için.
Sana çok teşekkür ediyoruz. Elbette her zaman. Ha gel daha geleceğin token adlı NFT girişimiyle bu alanda oldukça fazla çalışmaları olan Hakan Şık ile olan bölümünün sonuna geldik. Bir diğer bölümümüzde sevgili Aykut İbrişim'in sunumuyla tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.